Ayrım 11, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 106. Gün boyunca şehir merkezinde zengin adamların geniş caddelerde parlak arabalardan indiklerini ya da bunlara binip gittiklerini görüyordu. Beyazlar, siyahlar, Hintliler. Kozmos'tan bu arabaların fiyatını öğrenmişti. Rakam o denli baş döndürücüydü ki sanki arabanın fiyatı değil bir yıldızın uzaklığıydı söz konusu olan. Bu zenginleri seyrettikçe kendi yoksulluğunu da görüyordu Nelio. Daima acil işlerinin peşinden koşturur görünen bu zenginlerle sokak çocukları sürüsü arasında her gün biraz daha açılan bir uçurum vardı. İş çantasıyla arabasından inen siyah, beyaz ya da Hintli adama yaklaşarak önemli işlerini hallettiği süre içerisinde arabayı yıkamayı ya da korumayı önerirken bu uçurumu çabucak aşıyorlardı. Nelio bir keresinde Kozmos'a bu adamların kim olduğunu, çantalarında ne taşıdıklarını ve niye her zaman böyle meşgul göründüklerini sormuştu. Kozmos bunların cevabını bilmiyordu ama öğrenmenin işe yarayabileceğini söyledi. Mandioka ve Tristeza'ya fırsat buldukları an bir arabanın kilidini açıp içindeki çantayı getirmelerini söyledi. Çantayı ellerine geçirdikten sonra hemen benzin istasyonunun arka tarafına saklanıp içini incelemeye koyuldular. Mandioka çantanın para dolu olacağını düşünmüştü. Ama kilitleri açıp kapağı kaldırınca sadece kurumuş bir kertenkeleden arta kalmış parçalar buldular. Büyülü bir andı yaşadıkları, çünkü zenginliğin sırrının ölü bir kertenkele olacağı akıllarının ucundan bile geçmemişti. ''İçinde ölü hayvanlar olan kutular taşıyorlar.'' dedi Kozmos düşünceli bir şekilde. ''Belki de bunlar kötü ruhlardan koruyan özel kertenkelelerdir.'' ''Normal bir kertenkele bu.'' dedi Mandioka. Hayvanı çantadan alıp uzunca inceledikten ve son olarak da kokladıktan sonra. ''Bir anlamı olmalı yine de.'' dedi Kozmos. ''Çantalarında ne taşıdıklarını artık bildiğimizi belirtecek bir şey yapalım mutlaka.'' dedi Nelio. Tıpkı kafasından geçenlerin çoğu gibi bu fikrin de nereden çıktığını bilmiyordu. İçinde şaşırtıcı düşüncelerin kaçıp özgürlüklerine kavuşabilecekleri, uygun anı bekledikleri gizli bir mekan olduğunu hayal ediyordu. ''Yakalanmadan nasıl beceririz bunu?'' diye sordu Kozmos. Nelio biraz düşündükten sonra cevabı aniden buldu. ''Canlı bir kertenkele yakalayıp onu koyalım çantaya.'' dedi. Sonra Mandioka ve Tristeza kapı kilidini kurcaladığı anlaşılmayacak şekilde tekrar açıp çantayı arabaya geri koysun. Böylece zengin adam hayatı boyunca üzerinde kafa patlatacağı bir şey almış olur. ''Şimdi ipler bizim elimizde. Ne olup bittiğini biz biliyoruz, o bilmiyor.'' Kozmos kafasını sallayarak onayladı öneriyi. Sonra Alfredo bombaya ağaçlarda bir aşağı bir yukarı koşuşturan ya da evlerin duvarlarındaki çatlaklarda saklanan kertenkelelerden birini derhal canlı olarak yakalama görevini verdi. Alfredo bomba ağaçlardan birinin yanına gidip elini ağacın gövdesine dayadı ve hareketsiz beklemeye başladı. Kertenkelelerden biri elinin yakınına gelince ani bir bilek hareketiyle hayvanı baş parmağıyla işaret parmağı arasına kıstırıverdi. Nelio bu tekniği nerede öğrendiğini sordu. Bu soru Alfredo bombayı şaşırtmıştı. ''Kertenkelelerin böcekleri nasıl yakaladığını izledim.'' dedi. Zengin adam arabayı bekleme görevini Tristeza'ya vermiş olduğu için o ve Mandioka arabanın kapısını hiçbir engelle karşılaşmadan bir kez daha açarak çantayı yerine koydular. Arabanın sahibi geri geldiğinde arabayı iyi beklemiş olduğu için Tristeza'ya 5000'lik bir banknot verdi. Keşfettikleri şey Kozmos ve Nelio'yu büyülemişti sanki. İstedikleri yerlere hiç kimseye görünmeden gidip sonradan onları bulacak olanlara açıklanamaz, hatta kimi zaman ürkütücü görünen esrarengiz izler bırakarak dünyaya hakim olabilirlerdi. Şehri kolaçan etmeye başladılar. Çantadaki kertenkele kendilerine üstünlük sağlamıştı. Yoksulluklarına meydan okumaya karar verdiler. Kararları Kozmos veriyordu ama bunları kulağına fısıldayan Nelio'ydu. Diğerleri kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor, iş bitince de hepsi bir araya toplanıp ganimetlerini hayranlıkla seyrediyorlardı. Bir gece kanalizasyonun dolambaçlı yollarından silahlı bekçilerin ayakları altından geçerek şehrin en büyük süpermarketine girdiler. Kozmos ceplerini değerli şeylerle doldurmaya kalkan Nascimento ve Alfredo'yu dövmek zorunda kaldı. hırsızlık yapmaya değil, izlerini bırakmaya ve zaferlerini belgeleyecek bir hatıra alıp gitmeye gelmişlerdi. Kozmos ve Nelio'nun talimatları uyarınca eşyaların yerlerini değiştirdiler. Derin dondurucuların içine radyolar yerleştirdiler. Boş ekmek sepetlerini papuçlarla doldurdular. Donmuş pilişleri bayan reyonundaki boş elbise askılarına şişlediler. Son olarak da marketin başkan tarafından açılışının anısına ana girişe yerleştirilmiş pirinç levhayı vidalarını sökerek yerinden çıkardılar. Onun yerine Pecado, Alfredo Bomba'nın verdiği ölü bir kertenkeleyi çiviledi. Bunun ardından geldikleri gibi sessizce sıvıştılar. Ertesi gün süpermarket kapılarını açtığında Kozmos ve Nelio olup biteni seyretmeye gitmişti. Bekçilerin afallayışını ve bir koşu olay mahalline gelen yöneticinin pirinç levha dışında hiçbir şeyin çalınmamış olduğunu fark ettiğinde yaşadığı şaşkınlığı izlediler. Daha sonra polis geldiğinde Alfredo'nun ölü kertenkelesi gümüş bir tepside yatıyor ve kimse de hayvana dokunmaya cesaret edemiyordu. Bir başka gece denize nazır bir yükselti üzerine kurulmuş büyük beyaz oteli ziyaret ettiler. Maymunlar gibi birbirlerinin omuzlarına basarak sarp bir yamaca açılan ağzından havalandırma boşluğuna girmişler, oradan ilerleyerek mermer döşemeli devasa saksılı büyük salona ulaşmışlardı. Çok dikkatli hareket etmek zorundaydılar. Çünkü otel çalışanları, bekçiler ve uykusu kaçmış müşteriler loş salonlarda volta atıyordu. Yumuşak koltuklu kafede altın çerçeveli soğutucu tezgahta duran kurabiyeleri yediler. Otelin uzun yıllar önce Dom Joaquim tarafından açılışının anısına resepsiyondaki iki sütun arasına yerleştirilmiş olan parlak levhayı yerinden söküp aldılar. Kalan boşluğa Alfredo Bomba ölü bir kertenkele koydu. Nelio da kertenkelenin ağzına özenle bir kurabiye yerleştirdi. Sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Bekçileri geçip otelin döner kapısına ulaşmaları imkansız olduğundan ertesi gün olanları izleyemediler. Ama neler olup bittiğini kafalarında gayet güzel canlandırabiliyorlardı. Nelio ve Kozmos giderek daha cüretkar olmaya başlamışlardı. Parlamentoya girmiş, başkanın çekicinin sapını sökerek yerine bir kertenkele vidalamışlardı. Diğerlerine üstünlüklerini göstermek için birbirlerine meydan okuyorlardı. Zenginliğin burnu büyüklüğüne meydan okumak için de tiyatronun önünde geçmekte olan bir bakana eşlik eden motosikletli polislerden ikisini düşürmüşlerdi. Eskortun önündeki motosikletlerin büyük kavşağa varmadan az önce geniş caddenin ortasına yöneldiklerini fark etmişlerdi. Sirenler duyulup da bütün arabalar yolun kıyısına yanaştığında Nascimento ve Tristeza yolakaşla göz arasında siyaha boyanmış cam kırıkları savurmuş ve park etmiş bir arabanın arkasına saklanmışlardı. Polisler düşüp konvoy durmak zorunda kaldığında camların arasında bir kertenkele yatıyordu. Kozmos ve Nelio birbirlerine gösterebilecekleri en gözü pek hedefin ne olabileceği konusunda ayrıntılı tartışmalara girişiyorlardı. Hapishaneye girerek bütün tutukluları her birinin eline ölü bir kertenkele tutuşturarak serbest bırakmayı düşünmüşlerdi. Uzunca bir süre yerel radyonun yayınını bozmayı kafalarına taktılar ama sonunda bir gece başkanın sarayına girerek yatak odasına kadar gitmek ve komodinin üzerine ölü bir kertenkele bırakmak konusunda anlaştılar. Bu son macera olacaktı ama insanlar günün birinde tekrar ortaya çıkıp çıkmayacaklarını bilemeyeceklerdi. Başkanın yatak odasına yapacakları ziyareti planlamaları bir yıldan uzun sürdü. Bu süre içerisinde sokaktaki durdurak bilmeyen hayatları da aynen devam etti. Bölgelerini diğer çetelere karşı savundular. Hintli dükkancılarla, polisle ve birbirleriyle didişip durdular. Arabaları yıkama ve kollama işini sürdürdüler. Çöp tenekelerinde yiyecek aradılar ve Alfredo Bomba'nın dilencilik sanatını geliştirdiler. Arada bir etraftakiler çoğunlukla da dillerini güç bela konuşan beyazlar tarafından rahatsız edildiler. Bunların bir kısmı çocukları içinde yemek, küvet ve tanrı bulunan büyük bir eve götürmeye çalışıyordu. Kozmos böyle durumlarda çoğunlukla Mandioka'yı görevlendirirdi, beyazlarla gidip durumu kolaçan etmesi için. O da genellikle ertesi gün geri gelir, söz konusu evin her zamanki gibi kendilerini değiştirmeyi ve sokaklarda yaşama hakkını ellerinden almayı hedefleyen bir kurum olduğu şeklindeki raporunu verirdi. Bunun yanı sıra kasketleri ve büyük fotoğraf makineleriyle gelip kendilerine poz vermelerini isteyen beyazlar da vardı. Kozmos bunlardan para ister, fotoğraf makineli adamlarla eli kalemli zayıf kadınlar genellikle yüzlerinde hoşnutsuz bir ifadeyle çekip giderlerdi. Ama adamlar para ödemeye yanaşacak olurlarsa seve seve poz verir, açlığı, acıyı, terk edilmişliği, pisliği, kabalığı, cani bir açgözlülüğü ve masum bir neşeyi parlak bir şekilde sergilerlerdi. Kozmos sahneyi düzenler, herkese karakterine uygun bir görev verirdi. Parayla genellikle yiyecek bir şeyler, çoğunlukla da rıhtım duvarının kıyısında kızartmak için piliç alırlardı. Fotoğraf makineli adamların ve kalem kuşanmış zayıf kadınların geldiği günler tokluk günleriydi. Karınları doyduktan sonra palmiyelerin altına uzanıp laflarlardı. Kozmos Nelio'nun yanına uzanmasına izin verir, diğerleri ise biraz öteye serilirdi. Kozmos tavuk butunun son parçalarını kemirirken denizi seyreder ve kendisi hariç her konu hakkında konuşurdu. Nelio Kozmos'un geçmişi üzerinde sık sık kafa yorar ama bunu kendisine soracak olsa bir cevap alamayacağını bilirdi. Bazen Kozmos'un hep tamamlanmış bir insan ola geldiğini düşünürdü. Şimdi olduğu gibi doğmuştu ve hiç değişmeyecekti. Bu niye geçmişinden bahsetmediğini de açıklıyordu. Bahsetmiyordu çünkü geçmişi yoktu. Bu tokluk günleri Kozmos'un felsefi, düşsel bir düşünce alemine dalmasına yol açıyordu. Tristeza'ya, Alfredo'ya ya da diğerlerinden birine hayatta en çok istedikleri şeyin ne olduğunu soracak olsan ne cevap verirlerdi sence? Nelio düşündü. Farklı farklı şeyler söylerlerdi. Ben pek emin değilim bundan dedi Kozmos. Diğerlerinden daha üstün bir şey yok mu sence? Annelerden, tok karınlardan, uzak köylerden, giysilerden, arabalardan ve paradan daha üstün. Konuşmadan yattılar bir süre. Nelio düşünüyordu. Kimlik dedi sonunda. Üzerinde resim olan bir kağıt. İşte tam bu kişi olduğunu, başka biri olmadığını gösteren bir kağıt. Bulacağını biliyordum dedi Kozmos. Hayalimiz bu işte, kimlik. Ama kim olduğumuzu bilmek için değil. Bunu kimliksiz de biliyoruz. Bize olduğumuz kişi olma hakkını veren bir kağıda sahip olmak için. Benim hiç kimliğim olmadı dedi Nelio düşünceli bir şekilde. Hepimiz birer tane edinmeliyiz dedi Kozmos. Başkanı yatak odasında ziyaret ettikten sonra bunu yapacağız. Yakalanırsak ne olur? Başkan uyanırsa ne olur diye sordu Nelio. Muhtemelen yardımcılarını çağırır. Tıpkı Nascimento gibi rüyasında canavarlar gördüğünü sanır. Ben başkan olsaydım ne yapardım acaba? Her gün doyuncaya kadar yemek yerdin. Her gün doyuncaya kadar yemek yerdim. Peki sonra... Haydutların yaktığı köyü yeniden kurardın, anneni babanı kardeşlerini bulurdun, ya bu batayı bulmaya çalışırdın, dişsiz adamı hapse atardın, çok işin olurdu. Esnedikten sonra devam etti. Ben başkan olsaydım istifa ederdim dedi ve uyumak üzere yana döndü. Sokak çocukları sürüsünü yöneten birinin başkanlık yapmaya zamanı mı kalır? Tokluk günlerini limanla dar sokaklar arasında çitle çevrili bir alana kurulmuş, barları güneş doğmadan kapanmayan panayır meydanında sonlandırırlardı. Paraları olduğunda bile giriş ücreti ödemeyi kendilerine yediremediklerinden, temizlik yüzü görmemiş ocakları silmiş yağın dumana boğdu restoran mutfaklarından birinin arka tarafındaki kendilerine ait gizli girişi kullanırlardı. Duvara açmış oldukları toprakla doldurulmuş bir delikti bu. Elinde maşası terli yüzüyle ocak başında duran şişman Adelaide'yi tanıyorlardı. Yaklaşık 150 kilo çeken bir melezdi Adelaide. 10 yıl önce orada aşçılığa başladığında restoran sahibi rahat hareket edebilmesi için mutfağı büyütmek zorunda kalmıştı. Yemek yaparken şarkı söyleyip dans ederdi. Yemeklerinin matah olduğu söylenemezdi. Ama gerek erkeklerin gerekse kadınların şehvet ve kudretini arttıran sihirli bir etkisi olduğu söylentisi yüzünden restoran her zaman doluydu. Kendi değerinin farkında olan Adelaide'nin maaşı oldukça iyiydi ve sokak çocuklarının gizli girişine seve seve göz kulak oluyordu. Panayır meydanı restoranlardan, barlardan ve içinde Hint okyanusundaki adalardan gelme, kısa boylu, koyu derili, gizemli yerlerin fal baktığı ya da dövme yaptığı kulübelerden oluşan bir labirentti. Ortadaki alanda sepetleri tutan zincirlerin paslanıp aşılmış olması nedeniyle 20 yıldır kimsenin bilmediği devasa bir dönme dolap vardı. Yine de dönme dolabı, Don Joaquim devrinde ithal etmiş olan Senyor Rodriguez her akşam aletinin başına geçerdi. İnsanlar da tıpkı bir dilek çeşmesinin başındaymışçasına biletlerini alır, uzun bir ömür diler, dönme dolaba binmeden giderlerdi. Şiddetli bir tiryaki öksürüğü olan ve üzümle beslenen Senyor Rodriguez de gişe kulübesinde oturur, kendi kendine satranç oynardı. Panayır meydanındaki uzun yıllar içerisinde kendine yedilmek konusunda büyük bir beceri kazanmıştı. Kötü bir oyuncu olduğunu biliyordu ama içinde bir yerlerde yenilmez bir dahi gizliydi. Dev dönme dolabın yanında şans oyunları oynanan kulübeler ve bir go-kart pisti bulunuyordu. Motoru genç devrimcilerin iktidarı ele geçirmesinden birkaç yıl önce bozulmuş olan büyük atlı karınca elle çevriliyordu. Yeni iktidarın bütün beyazların kafasını vurduracağını sanan sahipleri apar topar kaçmadan önce motorun yağını boşaltmış ve atlı karıncayı tahrip etmişlerdi. Bunu son gece Panayır meydanında yalnız kaldıklarında yapmışlardı. Hatırı sayılır miktarda şarap içtikten sonra motor bozulana kadar atlı karıncalarına binmiş, ertesi günde çekip gitmişlerdi. Ayrıca başlamakta olan yeni dönemin rahat sömürgeci hayatlarına sürdürmelerine izin vermemesinin intikamı olarak da kaçmadan önce bütün tahta atların kafasını koparmışlardı. Kafalar bir daha ortaya çıkmadığı gibi yenilerini yapacak biri de bulunamamış, o yüzden de atlı karıncanın atları kafasız kalmıştı. Cosmos Alfredo dışında hepsini atlı karıncayı döndürmelerini emreder, Alfredo da kafasız atlardan oluşan alayın en önünde tek başına dünyayı turlardı. O anlarda yaşadığı mutluluk uğruna bütün hayatı boyunca diğerleri için dilenmeye razıydı. Panayır meydanında dolanır, her şeye dikkat eder, aniden patlayıp aynı hızda da yatışıveren kavgaları ilgiyle izlerlerdi. Müşteri arayan yarı çıplak kadınları meraklı gözlerle inceler ve özelliklerini öyle bağıra çağıra tartışırlardı ki sonunda kovulurlardı. Tokluk günleri zamanın durduğu, hayatın salt hayatta kalmayı başarmaktan öte bir şey olduğu günlerdi. Nelio'nun Kozmos'un önderliğindeki süreye katılışının ikinci yılının başlarında başkana yapmayı planladıkları gece ziyaretini gerçekleştirdiler. Sarayın sıkı bir şekilde korunan yüksek duvarlarını resmi çamaşırhaneden ayda bir kez yollanan çamaşırlarla paylaştıkları büyük sepetlerin içinde açtılar. Bodrumlardan birinde gecenin inmesini bekleyip ardından sessiz binanın içinde ilerlediler. Araştırmalarına o geceden çok önce başlamış ve sarayda çalışan çeşitli insanlara şüphe çekmeyecek sorular sorarak sarayın mimarisi hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Merdivenlerin, muhafızların ve başkanın yatak odasının yerini biliyorlardı. Başkan arada bir kendine ait bir yatak odası olan karısının yanına gitse de geceyi orada geçirmiyor, her zaman kendi yatağına dönüyordu. Çocuklar üst kata doğru yollanmışken aniden durup saklanmak zorunda kaldılar. Üzerlerinde bir yerde bir kapı açılıp kapanmıştı. Sonra ay ışığında başkanı gördüler. Parmak uçlarına basarak kafalarının üzerinden kendi yatak odasına doğru yürüyordu. Çırılçıplaktı. O anı hiçbirinin unutmasına imkan yoktu. Kozmos gördüklerini başkalarına anlatanı 3 ay boyunca dövmekle tehdit etti. Başkanın kullarının karşısına çırılçıplak olarak çıkmış olduğunu kimse bilmemeliydi. Kozmos başkanın uyuduğuna kanaat getirene kadar merdivende beklediler. Yavaşça yatak odasına yaklaşıp kapıyı açtılar. Pencereden düşen ışıkla yatağına uzanmış kara derili adamın silüetini görüyor, sakin soluklarını duyuyorlardı. Soluklarını tutarak yatağın çevresinde bir daire oluşturdular. Sonra Alfredo Bomba ölü kertenkeleyi komodinin üzerine bıraktı ve odadan çıktılar. Bunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra başkanın gözlerini açtığını hiçbir zaman öğrenemediler. Rüyasında bir koku duymuştu, yoksulluğun kötü kokusunu. Gözlerini karanlığa açtığında koku hala oradaydı, sanki peşinden gelmişti. Uzun bir süre uyanık yatarak rüyasının ne anlatmak istediğini düşündü. Belki de ülkeye bulaşıcı hastalık gibi yayılan yoksulluğa karşı yeterince mücadele etmiyordu. Buna huzursuz bir şekilde cevap arayarak sabahı bulmuştu tekrar uykuya daldığında. Komodinin üzerindeki kertenkeleyi fark etmemişti. Sabah olup uykulu gözlerle banyosunu yapıp giyindikten sonra da fark etmedi. Hizmetkarlardan biri kertenkeleyi bularak dehşete kapılmış ve başkanın güvenlik sorumlusunu çağırtmış, o da gizli polisin şefini saraya getirtmişti. Son derece gizli bir dizi toplantı sonrasında başkanın olaydan haberdar edilmemesine karar verildi. Onun yerine yine kimseye haber vermeden sarayın korumalarının sayısı 3 katına çıkarıldı. Bu nihai zaferden kısa bir süre sonra Kozmos kendisi dahil herkesi şaşkınlığa düşüren bir hüzne kapıldı. Bir akşam heykeline doğru yola koyulmak üzere olan Nelio'yu bir kenara çekerek ertesi günden itibaren sürünün önderliğini üzerine alması gerektiğini söyledi. Kendisi gidecekti ve tekrar dönene kadar sorumluluğu Nelio'ya veriyordu. Limanda gün doğarken doğuya, güneşe doğru yola çıkacak bir yük gemisi vardı. Gizlice ona binecekti. Tekrar neşeli bir insan olabilmek için tek çaresi bu yolculuktu.
''Beni asla önder olarak kabul etmezler.'' dedi Nelio. ''Seni öldürdüğümü söyleyeceklerdir.''
''Beni özleyecekler. İşte bu yüzden tek seçenek sensin. Bana en yakın sensin çünkü.''
Nelio karşı çıkmaya çalıştı.
''Fazla söze gerek yok.'' dedi Kozmos. ''Yola düşmek yapılabilecek en iyi şeydir bazen. Ben başımın çaresine bakarım.''
Sonra gülümseyerek cebinden ölü bir kertenkele çıkardı. Nelio Kozmos'un ortadan kayboluşunu anlattığı sırada güneş ufukta belirmişti. Kırmızı ipeyi andıran Afrika güneşi ışınlarını uyanmakta olan şehre yayıyordu. Nelio'nun nedenli yorgun olduğu halinden belli oluyordu. Tam yanından ayrılmak üzereydim ki öksürmeye başladı. Dönüp baktığımda ağzından kan geldiğini gördüm. Artık her şeyin bittiği düşüncesi şimşek gibi çaktı kafamda. Nelio ölüyordu. O sırada elini kaldırıp gitmemi işaret etti.
''Göründüğü kadar kötü değil.'' dedi bitkin bir şekilde. ''Senden habersiz ölmeyeceğim.''
Hemen ardından kanama durdu. Bir şey isteyip istemediğini sordum.
''Sadece su. Sonra uyuyacağım.''
Uykuya dalana kadar damda kaldım. Sonra fırına indim. Dona Esmeralda'nın gelmiş olduğunu görüp geceleri benimle çalışan işe yaramaz hamur karıcıdan bahsettim. Kendi sesimi söylediğim sözleri duyuyordum. Yabancı ve gerçek dışı geliyordu bunlar bana. Sanki yavaş yavaş tüm varlığımla ölmekte olan Nelio ve onun hikayesi tarafından yutuluyordum. Dona Esmeralda bir şey fark etmemiş gibiydi. Ayağa kalktı, şapkasının kordonlarını çenesinin altında düğümledi ve işe yaramaz hamur karıcıyı derhal işten atıp yerine yeni birini alacağını söyledi. Sonra şehre doğru yürürken bir ara geri dönüp tiyatronun damına baktım. Gecenin gelmesine daha çok zaman vardı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 116.